Ayrım 26, sayfa 306. Bu saatte Gözcü Baba tepesi de iki yandan kuşatılmıştı. Dolu gibi makineli tüfek mermisi yağıyordu tepeye. Dünden beri tepeyi savunan o yiğitliğini anlatmaya söz yetmez küçük birliğe Mahmut Sabri Bey geri çekilmesi için emir verdi. Küçük birlik iyice erimiş, neredeyse iki mangaya düşmüştü. Emir ancak birkaç kez yinelendikten sonra tepeyi bırakmaya razı oldular. Çekildiler. Bunlar ağlamıyordu, ağlamaktan beter bir haldeydiler. İngilizler Gözcü Baba tepesiyle Seddül Bahir köyüne sağlamca yerleşince iki yandan Harapkale tepeye doğru ilerlemeye başladılar. Savunmanın merkeziydi orası, kuşatılma tehlikesi belirdi. Mahmut Sabri Bey de artık takviyeden ümidi kesmişti. Orduya 36 saat kazandırmışlardı. Ordu bu süre içinde buraya istese bir tümen, iki tümen, hatta üç tümen yığabilirdi. Bu kuvvetin bir taburun kıyıda tutabildiği düşmanı denize uçurması için üflemesi yeterdi. Ama ordu istememişti. Şimdi bu kahraman fedakar bölükleri kurtarmak gerekiyordu. Bunlar bir karış yurt toprağını canlarından aziz bilmiş askerlerdi. Geri çekilmek zorunda olmuştu. Gündüz filonun ateşi altında çekilmek çok tehlikeliydi. Ama kurtuluş için bunu göze almak gerekiyordu. Birliklere çekilme emri yollandı. Hafif yaralılar yürüdü. Kımıldamalarında sakınca olmayan yaralıları sırtta, kucakta taşıyacaklardı. Sorun ağır yaralı 70 kişiydi. Bunlar kımıldatılamayacak, taşınamayacak kadar ağır yaralıydı. Geriye yollamayı başaramadıkları bu silah arkadaşlarını, kan ve can kardeşlerini düşmanın insanlığına terk ederek gidecekler miydi? Evet, çoğunluğun esenliği için başka çare yoktu. Yanlarına iki teneke içme suyu ile bir çuval ekmek bırakıldı. Ayrılış çok acıklı oldu. O aciz, yakaran, sitemli, incinmiş, terk edileceklerine inanmayan bakışlar bir mermiden bin kat daha can yakıcıydı. Ağlaşarak vedalaşıldı. Dipnot: Mahmut Sabri Bey'in raporu Çanakkale Hatıraları 3. cilt sayfa 79. Bu gazilerin sonu hakkında hiçbir kaynakta bilgi yok. Derelerin hendeklerin içinden çekileceklerdi. Düşmanın taburu izlemesi bekleniyordu. Geriden gelecek artçı birlikler gerekirse kendilerini feda ederek taburun çekilmesini koruyacaklardı. Dere kıvrımlarına, çukurlara birkaç gün yetecek kadar yiyecek ve fişek verilen keskin nişancılar yerleştirildi. Birlikler yürüyüşe hazırdı. Parça parça yola çıkıldı. Korkulan olmadı, düşman çekilen birlikleri izlemedi. Boşaltılan mevzileri doldurmakla yetindi. İzleyecek gücü de yoktu, cesareti de. Büyük direnişin yarattığı ürküntü subayların da erlerinde yüreklerine işlemişti. Fakat filonun lanetlik topları anında faaliyete geçti. Alçıtepe köyüne kadarki düz alanı yine ustaca yakıp kavurmaya başladılar. 10. bölüğün borazanı donanmaya çok içerliyor, borusundan daha gür sesiyle arada bir İngiliz ordusuna sesleniyordu. Teke tek gelsene ölen çakal! Derelerin suyu mevsim gereği gür ve soğuktu. Yarı bele kadar su içinde yürüyerek, çamura batarak, kayalara takılarak, mermi parçalarından korunmak için ara sıra suya kapanarak, yaralıları ve tüfekleri bırakmadan, öfke, hayal kırıklığı ve keder içinde Alçıtepe köyüne doğru adım adım çekildiler. Dipnot: 9. Tümen Komutanı 3. Kolordu Komutanlığı'na öğleye doğru 3. tabur baskı altındayken kaygıya kapılarak Seddülbahir'deki birliklerin Alçıtepe'ye kadar geri çekilmelerini önerdi. Böylece savunma hattı Alçıtepe köyünün de gerisine alınıyordu. Kolordu bu öneriyi kesinlikle reddetti. Atase, Çanakkale 2, sayfa 293. Gerideki perakende dağınık yedek bekleyen küçük birliklerle birleştiler. Sığındere ağzı ile eski hisarlı kuzeyi arasında ince zayıf bir savunma hattı oluştu. Dipnot: 3. taburun kaybı 6 subay 630 er %57 kayıp. Atase, Çanakkale 2, sayfa 288. İngilizler kayıp sayısını açıklamıyor. Atase, Çanakkale 2, İngiliz resmi tarihindeki bazı bilgilerden yararlanarak İngiliz kaybının 2600-3000 olduğunu tahmin ediyor. Bu sayının içinde Türk keskin nişancılarının avladığı 3 tugay komutanı general, 2 tugay komutan vekili albay, 9 tabur komutanı, çok sayıda subay var. Sayfa 288-292, C.F. Aspinall Oglander, sayfa 347. C.F. Aspinall Oglander 29. tümenin durumu için şöyle diyor: 29. tümen 3 gün önceki tümenin adeta bir gölgesi gibi kalmıştı. Sayfa 347. 25 Nisan'da 25. alayın kaybı 917 er, 26. alayın kaybı 10 subay 970 er, toplam 10 subay 1887 er. 3. taburun kaybı bu sayının içinde. Eski hisarlığın kuzey sırtındaki birlik yerinde kalmıştı. Buradakiler İngilizlere hala göz açtırmıyordu. Alay komutanı Kadri Bey, binbaşı Mahmut Sabri Bey'e sarıldı, öperek büyük başarısını kutladı. Binbaşı derin bir alçak gönüllülükle görevimizi yaptık dedi. Allah da yardım etti. Dipnot: Mahmut Sabri Bey'in raporu, Çanakkale Hatıraları, 3. cilt sayfa 81. A. Herbert diyor ki, şayet 25 Nisan'da Liman von Sanders'in Alçıtepe güneyindeki savunma düzeni sadece kıl kadar farklı, yani biraz daha güçlü olsaydı, sonuç bir İngiliz ordusunun uğradığı gelmiş geçmiş en feci mağlubiyetlerden biri olurdu. Aktaran Selahattin Çetiner, Çanakkale Savaşı üzerine bir inceleme, sayfa 206. İngilizler denize süpürülmemek için bulundukları yerlere sıkıca yerleşerek sağlam bir cephe oluşturmaya bakıyorlardı. Gece Seddülbahir iskelesine iki Fransız taburu çıktı. Kale dibine sığındılar. Sabah yerleşeceklerdi. Birinin komutanı olan binbaşı Zimmerman Türkleri küçük görmekteydi. "Bunlarla savaşmak çok eğlenceli olacak. Savaşmak için sabırsızlanıyorum." Dipnot: Charles F. Ruse, Çanakkale'de ne oldu? Sayfa 56. Seddülbahir kesiminde bu gece savaşsız geçecekti. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal karargahını Arıburnu cephesini görerek yönetebileceği uygun yüksek bir yerde kurdu. Burası Kemal Yeri diye anılacaktı. Dipnot: Buraya Kemal Yeri adını Kolordu Kurmay Başkanı Fahrettin Altay verir. Fahrettin Altay, sayfa 93. Liman Paşa bu ara Raymond adında bir Alman binbaşıyı 19. Tümen'e kurmay başkanı olarak yolladı. Mustafa Kemal bu oldu bittiği kabul etmedi. Kurmay başkanı İzzettin Bey'di. Kurmay başkanlığı görevini ordu komutanının emrine rağmen Raymond'a vermedi. Küçük işlerde kullandı. Sonunda Raymond ordu karargahına geri gitti. Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri raporu, sayfa 64. Çok tedirgindi. Düşman her saat daha kalabalıklaşıyor, daha güçleniyordu. Ta Rus için takviye gönderilmesini, iki alayının kayıplarının karşılanmasını ve harita yollanmasını istedi. Yalnız tümenlere harita verilebilmişti. Alaylar ve taburlar haritasız göz kararı savaşıyorlardı. Kolordu harita için sabırlı olmalarını istedi. Anadolu yakasından yollanan iki alayı 19. Tümen emrine verdiğini bildirdi. Alaylar ertesi sabah geleceklerdi. Savaşmamış iki alay ciddi kuvvetti. Ertesi gün taarruza karar verdi. Taarruz sabah 7.30'da başlayacaktı. Anzaklar bugün talihlerini denemiş ama hiçbir kesimde sonuç alamamışlardı. Onlar da gece biraz siper kazacak, biraz dinleneceklerdi. Bu gece burada da savaş olmayacaktı. Ama iki yanda çok sinirliydi. Gündüzki çatışmalar, süngüleşmeler nedeniyle siperler arasındaki alanlar ölü ve yaralılarla doluydu. Yaralılar inliyor, su diye yalvarıyor, kimi de ağlıyordu. Yakınlardaki yaralıları sürükleyerek siperlere alabilmişlerdi. Ama uzaktakilere ulaşmak, onlara yardım etmek imkansızdı. Aydınlatma fişekleri yüzünden her hareket görülüyor, biri bir yaralıya yardım için siper dışına çıkmaya yeltense, yüzlerce tüfek birden patlıyordu. İki yanda daha yeni kaybettikleri silah arkadaşlarının acısı yüzünden birbirinden ölesiye nefret etmekteydi. Savaşın ikinci gününde oldukları için duygular çok keskindi. Anzak siperlerinin yakın bir yerde kalmış yaralı bir Anzak subayı sızlanıyor, ağlıyor, bağırarak yardım istiyordu. Savaştan daha yıpratıcı bir gece geçirmekteydiler. Bu yakarışa dayanmak çok zordu. Yaralının sesi gittikçe kısılıyor ama kesilmiyordu. Ay ve yıldız ışığında karşıdaki Türk siperinden bir tüfeğin ucuna takılmış bir beyaz gömleğin sallandığı fark edildi. En yakın Anzak siperindeki subay ve askerler dikkat kesildiler. Bu olayın anlamı neydi? Türkler durup dururken teslim mi oluyorlardı? Tüfeklerini kurup beklediler. Uzun boylu bir Türk askeri siperden çıktı, silahı yoktu. Silahsız olduğu anlaşılsın diye siperin önünde çekinmeden bir an öylece durdu. Sonra sesin geldiği yana doğru cesetlere basmamak için yavaş yavaş yürüdü. Eğildi, yaralı Anzak subayını kucağına aldı. Anzaklar tüfeklerini doğrulttular, subayı kendi siperine götürmeye kalkışırsa vuracaklardı. Hayır, onların siperine doğru yürümeye başladı. Türk'ün ne yapmak istediğini anlamışlardı. Heyecandan, saygıdan solukları kesildi. Türk askeri yaralı subayı usulca siperin önüne bıraktı. Anzakların dilleri tutulmuştu. Bir teşekkür bile edemediler. Asker telaş etmeden siperine döndü. Yaralı subayı yavaşça sipere aldılar. Günlerce bu olay konuşulacak, İngiliz propagandası sarsılmaya, Anzakların Türklere bakışı değişmeye başlayacaktı. Dipnot, bu olay bazı kitaplarda ileride Avustralya genel valisi olan Lord Richard Casey'in bir anısı olarak anlatılmaktadır. Lord Casey böyle bir anı anlatmamıştır. Öyle olsa bu olay Lord Casey'in genel vali olduğu dönemde ilk Avustralya Büyükelçimiz olan Baha Vefa Karatay'ın kitabında yer alırdı. Yaşanmış benzeri çok olan bir olay bu. Dilden dile geçerken abartılıp Lord Casey'ye bağlanmış. Gelibolu'da bu olayın heykeli de var. Albayrak sırtının güneyinde adı Mehmetçi'ye saygı anıtı. Altındaki açıklama olayı Lord Casey'ye bağlıyor. Bu yanlış açıklamanın değiştirilmesi gerekir. Yüzbaşı E.C. Boyle komutasındaki E-14 Borda markalı denizaltı, gece fark edilene kadar su üstünde giderek, fark edildiği zaman dalarak boğazı geçip mayın bölgesine ulaştı. Derine daldı. Mayınların altından çok yavaş dura dura birkaç saatte ecel teri dökerek geçtiler. Denizaltı Nara burnuna yakın yüzeye çıktı ve anında görüldü. Marmara'ya birden çok düşman denizaltısının geçmiş olduğu sanılarak bir kruvazör, bir muhrip ve torpido botlarından oluşan bir filo kurulmuş, asker ve cephane taşıyan gemileri korumak ve denizaltı avlamakla görevlendirilmişti. Bu torpido botlardan biri Nara burnu yakınında E-14'ü gördü. Denizaltı torpido botun hücumundan dalarak kurtuldu. Bataryalarını dolduramamıştı. Büyük zorluklar yaşayacak ama sonunda Marmara'ya geçmeyi başaracaktı. Dipnot, Nejat Gülen, Dünden Bugüne Bahriyemiz, sayfa 311 ve devamı. Stoker'ın Denizaltısı, sayfa 121 ve devamı. Çanakkale su altından ikinci kez geçilmişti. Türkiye'nin bunu önleyebilecek ne denizaltısı vardı, ne deneyi, ne de teknik yetkinliği. Bu yoksunluk yetersizliği giderek büyük sorunlara yol açacak, 600 yıllık imparatorluk acıklı ve gülünç durumlara düşecekti. 27 Nisan Salı sabahı filolar Arı Burnu'nda da Seddülbahir'de de Türk mevzilerine yine yoğun ateş altına aldılar. Saat 7.30'du. Beklenen iki alay da gelmemişti. 64. alay Ece Abat'a daha yeni geçebilmişti, yoldaydı. Öteki alaydan bir haber yoktu. Liman Paşa'nın esnek oynak savunma yöntemi kağıt üzerinde kalmıştı. Üçüncü gündü ve Arı Burnu'na daha bir tek yeni asker ulaşmamıştı. Birlikler savaş düzenine, asker havaya girmişti. Mustafa Kemal taarruzu başlattı, birlikler harekete geçtiler. Yüzden fazla Anzak makineli tüfeği takırdamaya başladı. Takviye edilen filoda bugün 255 namlu vardı. Dipnot, E. Artuç, 1915 Çanakkale Savaşı, sayfa 199, 19. Tümen emrinde 36 top vardı. Anzak mevzileriyle Türk birlikleri arasında ateşten bir duvar oluşturdular. Birlikler arazinin kıvrımlarından yararlanarak ilerleyip Anzak siperlerine yaklaştılar. Ateşten duvarı aşmak için fırsat kollayacaklardı. Saat 10'a doğru iki taburlu 64. Alay cephe gerisine ulaştı. Dipnot, 64. Alay Komutanı Binbaşı Servet Yurdatapan. Geri birimlerin yardımcı birliklerin arasından geçerek cepheye yanaşacaktı. Cephe gerisi askerleri yeni olduğunu anladıkları birliğe hoş geldiniz diye sesleniyor, sonra da uyarıda bulunuyorlardı. Burada bir adım geri gidilmez, ona göre. 64. Alay yardıma gelen ilk birlikli ve ilk kez savaşa giriyordu. Gençlerden birkaçı korktu. Yakınlara düşen büyük mermilerin basıncı insanı yere çarpıyor, kulak zarını patlatıyordu. İlk yaralılara, ilk şehitlere alışamadılar. Siniri bozulanlar, ağlayanlar oldu. Ama subayları, çavuşları hepsini tek tek tanıyor, huylarını biliyorlardı. Severek, azarlayarak, korkutarak yatıştırdılar. Dipnot, bu alay bir tabur eksik olmasına rağmen kahramanca dövüştü. Yiğit alaylar arasına girdi. Kırşehir'in Çiçek Dağı Sefalı köyünden ünlü Mehmet Çavuş da 64. alaydandır. Subayının şehit olması üzerine birliğin başına geçmiş, direnmiş, birliğini süngü hücumuna kaldırarak tepeyi ve siperleri geri almıştır. Tepeye bu direniş ve hücum nedeniyle Cesaret Tepe, aldığı siperlere Mehmet Çavuş siperleri adı verilmiştir. Bu kahramanlığı dolayısıyla rütbesi teğmenliğe yükseltilmiştir. Mehmet Çavuş anıtı Cesaret Tepesi'ndedir. Ailesi sonradan Can Polat soyadını almıştır. Yaşlı oğlu Yaşar Can Polat'ın bazı gazetelerde ve internet sitelerinde yer alan bir açıklaması var. Babası Çanakkale Savaşı'nda bir İngiliz gemisini el bombasıyla batırdı diye Türk ordusundaki bir Ermeni yüzbaşı tarafından hapsedilmişmiş vesaire. Bu açıklama bütünüyle gerçeğe aykırı. Adam yaşlanmış uyduruyor. Acı olan bu hezeyanı doğru haber diye değerlendiren yayan ve basanlar da. Bunların Çanakkale Savaşı ve rahmetli Mehmet Çavuş hakkında hiç bilgilerinin olmadığı anlaşılıyor. Gelin de demeyin, bu kadar bilgisizlik ancak özel bir eğitimle kazanılır. Çanakkale'nin kahraman askerlerinin adlarını taşıyan başka siperler de var. Hamdi Onbaşı Siperi, Ali Çavuş Siperi, Halil Onbaşı Siperi, Ali Onbaşı Siperi. Atase Çanakkale 3, 37, Kroki. Savaş yayıldı, gelişti, şiddetlendi. Cephenin ortasındaki birlikler ateş duvarına daldılar. Ok gibi delip geçerek siperlere girdiler. Anzak cephesinde yer yer sökülmeler, çökmeler, geri çekilmeler oldu. Dipnot, Mustafa Kemal Arıburnu Muharebeleri raporu sayfa 55 ve devamında türlü başarılar ve olumsuz durumlarla dolu bu zor günü anlatan birçok ilginç birlik raporu var. Arkada hemen harekete geçerek bu başarıları derinleştirecek, genişletecek taze bir birlik olsa cephe yarılacak, anzaklar denize sürülebilecekti. Beklenen ikinci alayın görevi bu başarıları beslemekti. Gemi bulup da boğazı zamanında geçemediği için çok sonra, akşam hava karardıktan sonra gelebildi. Dipnot, geç gelen alay 33. alaydır. Kahraman komutanı Yarbay Ahmet Şevki Bey gece taarruzu sırasında şehit oldu. Anzaklar kıyıda tutunmalarını bu alayın gecikmesine borçludur. Atasa Çanakkale 2 sayfa 139. O saate kadar düşman toparlanmış, sorunlu yerleri yeni birliklerle güçlendirmiş, taarruz da hızını kaybetmişti. Gece taarruzu için hazırlığa girişildi. Düşman siperlerini henüz kum torbaları, çelik kalkanlar, tel örgüler ve kara mayınları ile güçlendirememişti. Anzak cephesini çökertebilmek için son fırsatlardı bunlar. Anzaklar yürekli askerlerdi. Bir de siperlerini güçlendirirlerse sonuç almak için ağır toplara gerek olacaktı. Beşinci orduda ağır top yoktu. Kılıçlarını çeken teğmenler, yüzbaşılar birliklerinin başlarına geçtiler. Ölüme ya da zafere en önde onlar koşacaklardı. Tabur ve alay komutanları da askerlerini uğurlamak için ateş hatlarına geldiler. Kısa, keskin komutlar, hücum boruları, trompet sesleriyle gece taarruzu başladı. Bu seslere tüfek, el bombası, makineli tüfek ve top sesleri katılacak, Arıburnu vadilerini ve uçurumlarını savaş uğultusu dolduracaktı. Türk yurdunu geri almak istiyordu. Anzak denize dökülmek ile Türk süngüsü arasında sıkışıp kalmıştı. O da çekildiği bu son çizgide tutunmak istiyordu. Canını dişine takıp bu çizgiyi savunacaktı. Cephe İngiltere'den yeni gelen deniz piyade tümeninden 4 taburla takviye edildi. Ama komutanlar durumdan emin değildiler. Balıkçı gemileri, filikalar, savaş gemilerinin botları Arıburnu koyunda bekletiliyor, olası bir boşaltmaya hazır tutuluyorlardı. Dipnot, Atase, Çanakkale 2 sayfa 146. Kıran kırana bir savaş oldu. Ateş duvarlarını sağ aşabilen Mehmetler, Mehmetçikler, bazı siperleri ve duyarlı noktaları ele geçirdiler. Ama çok azalmışlardı. Güçleri cepheyi yarmaya, anzakları denize sürmeye, süpürmeye yetmedi. Taarruza son verildi. Savunmaya geçtiler. Dipnot, 27-28 Nisan gece taarruzu Atase Çanakkale 2 sayfa 140-145. Anzak kaybı 179 subay 4752 er. And Steel P. Hart yenilginin destanı sayfa 102. Mustafa Kemal'e padişah adına gümüş savaş madalyası verildi. O da 27. 57. ve 64. alay komutanları ile İzzettin Bey'i ve Yaveri Kazım'ı nişanla ödüllendirdi. İzzettin Çalışlar Atatürk'te 2,5 yıl sayfa 35. Mustafa Kemal Arıburnu Muharebeleri raporu sayfa 69. Esat Paşa'nın madalya ile ilgili yazısı var. 33. Alay Komutanı Yarbay Ahmet Şevki Bey gece şehit olmasaydı sanırım Mustafa Kemal onu da nişanla ödüllendirirdi. 72. ve 77. Alay Komutanlarını ödüllendirmemiştir. Anlaşılıyor ki ödülü hak edene veriyor. Anzak askeri Frank Parker'ın günlüğünden. Birliğimizin 1000 mevcudundan 715'ini kaybetmişiz. Yaşlı bir binbaşı, "Tanrım, adamlarım nerede?" diye ağlıyor. Bugün bize içkiyi kaşıkla değil, matra dolusu verdiler. Dipnot: Necati İnceoğlu, Siper Mektupları, sayfa 56. Bu sabah Seddülbahir'de bombardımandan sonra bir hareket olmamıştı. Düşman teke koyuna yiyecek, içecek, silah, cephane, araç, gereç yığıyordu. Yeni gelen deniz piyade tümeni de tabur tabur karaya çıkmaktaydı. Kıyılara kadar sızan küçük keşif kolları İngiliz zenginliğini ve gücünü izliyorlardı. "Canına yandığımın zenginliği. Biz de dünyayı soysak zengin olurduk. Keşke soysaymışız. Tövbe de günah." Fransız tümeni de karaya çıkarak Seddülbahir'in doğu yanını, kaleyi, köyü, Morto koyunu ve eski hisarlı İngiliz birliklerinden devralmaya başlamıştı. Halil Sami Bey sıkıntıdaydı. Başkomutanlıktan orduya, ordudan kol orduya, kol ordudan da zorunlu olarak 9. tümene, düşman daha güçlenmeden denize dök emri yağmaktaydı. Takviye olarak Saros'taki 7. tümenden yalnız bir alay gelmişti. Binbaşı Halit Bey'in komutasındaki 27. alaydı bu. Dipnot: 7. tümen Seddülbahir cephesine verilmişti. İki alayı, 19. ve 20. alaylar gelmişti. 21. alay yolda. 5. tümen Arıburnu cephesine verilecek. O kadar eksik, yorgun bir tümen, bir alaylık bir takviye alarak sürekli çoğalan İngiliz ve Fransız tümenlerini nasıl denize dökecekti? Başlangıçta yapılan büyük yanlışlığın şimdi kanla temizlenmesi isteniyordu. Başka çare de kalmamıştı artık. Halil Sami Bey bir taarruz planı tasarlarken İngilizler saat 16'da harekete geçtiler. Onlar da Türkleri güçlenmeden bastırmak istiyorlardı. Keskin nişancılara bol kurban vererek ilerlediler. İnce derme çatma savunma hattını biraz geri iterek sığın dere ağzı ile eski hisarlık çizgisinde durdular. Kapsamlı taarruz için burada hazırlık yapacaklardı. Halil Sami Bey komutanları memnun etmek için bir gece taarruzuna karar verdi. Ne var ki zavallı 9. tümenin böyle bir taarruzu başaracak dermanı yoktu. Kolayca püskürtüldü. Asker boşuna uykusuz kalmış, yorulmuş, birlikler daha da karışmıştı. Aksi gibi sabah Birleşik Ordu taarruza geçecekti. Dipnot: Atase Çanakkale 2, sayfa 140-145. Bu gece Arıburnu kesiminde oluşan cephe çizgileri küçük dalgalanmalar dışında Çanakkale Savaşı'nın sonuna kadar değişmeyecektir. Oluşan çizgi kuzeyden güneye doğru şöyle: Cesaret Tepe doğusu, Bomba Sırtı, Kırmızı Sırt, Kanlı Sırt. Atase Çanakkale 2, sayfa 142. Anzaklar savaş sonuna kadar yüksek mevkileri elinde tutan Türk silahlarının gölgesi altında kalacaklardır. Bu zor duruma iyi direnirler. Başlangıçtaki kural dışı davranışları gittikçe azalır. Esat Paşa ve kolordu kurmayları Arıburnu'ndaki ve Seddülbahir'deki taarruzlar durana kadar uyumamışlardı. Buralardaki birlikleri ciddi olarak takviye etmedikçe düşmanı süpürmek mümkün olmayacaktı. Yetersiz birliklere taarruz can alıyordu. Enver Paşa sürekli taarruz edilmesini emrediyor, düşmanın denize dökülmesini istiyor, bunun gecikmiş olmasına sinirleniyordu. Çünkü Liman Paşa kararsızlığını örtmek, yönteminin başarısızlığını saklamak için başkomutana düşmanın gücü ve Türk birliklerin çabaları hakkında eksik bilgi vermekteydi. Dipnot: Atase Çanakkale 2, sayfa 148-149. Liman Paşa'nın yöntemi kağıt üzerinde düşmanın daha ilk karaya çıktığı gün denize dökülmesini öngörüyordu. Liman Paşa kendi yöntemini çalıştıramamıştı. Şimdi durumunu kurtarmak için o da birlikleri sürekli taarruza zorluyordu. Liman Paşa'nın raporları nedeniyle başkomutanlıkta düşmanın denize dökülememesinin sorumlularının birlikler olduğu izlenimi uyanmıştı. Kurmay Başkanı Fahrettin Bey, "Paşam," dedi, "Enver Paşa'ya askerin canını kanını esirgemeden döktüğünü, harikalar yarattığını, şu ana kadar ciddi bir takviyenin gelmediğini, buna karşılık Saros'ta bir, Çanakkale yakasında bir tümenin boş durduğunu, savaşan birliklere çok geç olarak küçük ve eksik birlikler yollandığını, düşmanın böyle denize dökülemeyeceğini bildirelim. Birliklerimize yazık oluyor." Paşa'yı, Liman Paşa'yı aşarak başkomutana gerçekleri açıklayan bir rapor yollamaya ikna etmek savaştan zor oldu. Hazırlanan taslağı birçok kez düzeltti. Zorlukla razı olup imzaladı. Rapor sabah saat 5'te şifrelendi ve başkomutanlığa tellendi. Gizli bir iş yapmış olmamak için bir kopyası da Liman Paşa'ya yollandı. Dipnot: Atase Çanakkale 2, sayfa 148. Başkomutanın yanıtı öğleden önce geldi. Saros'taki 5. tümenin hemen güneye alınmasını emrediyor, Çanakkale için 2 tümen ayrıldığını bildiriyordu. 15. tümen ile Mersin'den İstanbul'a alınan 16. tümen. 2 tümen de hemen yola çıkarılacaktı. Dipnot, Saros'tan gelecek olan 5. tümenin 3 alayı 19. tümen emrine verilir. İstanbul'dan yollanacak tümenler 15. ve 16. tümenlerdir. 15. tümen Seddülbahir kesimine, 16. tümen Arıburnu kesimine verilecek. 16. tümenin 125. alayı deniz yoluyla 28 Nisan sabahı geldi. 19. tümen emrine girdi. Atasa Çanakkale 2 sayfa 145. Öteki iki alayı karargahı ve bağlı birlikleri kara yoluyla geliyor. İstanbul Uzunköprü demir yolu, Uzunköprü sonrası karayolu. Bunlar iyi gelişmelerdi ama Enver Paşa durmadan taarruz edilmesi için ısrar edip duracak, herkesi zorlayacaktı. 16. tümenin bir alayının, 125. alay, Çanakkale'ye deniz yoluyla yollanması uygun görülmüştü. Öteki iki alay karadan gidecekti. 125. alay hareket emrini sabah aldı. 2 saatte hazırlanıp Haydarpaşa'ya geldi. Kimse eviyle vedalaşamadı. Bu yüzden uğurlamaya gelen de olamadı. Alayı Haydarpaşa'da 3 yolcu gemisi hazır bekliyordu. Taburlar, toplar, makineli tüfek bölüğü, sağlıkçılar, ekmekçi takımı, ağırlıklar, arabalar, atlar, katırlar hiç bekletilmeden gemilere bindirildiler. Dolan gemi denizaltı tehlikesine karşı bir torpidonun eşliğinde hareket ediyordu. Torpidolar yol boyunca gemilerin çevresinde 4 döneceklerdi. AE-2 gemileri görmüş ama torpido botlar yüzünden uzak durmuştu. Akşam Çanakkale Boğazı'na girdiler. Kilye Limanı aşırtma ateş altında olduğu için yüksek tepelerin koruduğu Akbaş'ta demirlediler. Hala bir iskele yapılamamıştı. 3000 asker silahlar, toplar, ağırlıklar, atlar ve katırlar, gemi ışıldaklarının el fenerlerinin aydınlığında, düdük, bağırış, haykırış, kişneme sesleri içinde motorlar ve mavnalarla karaya taşındı. Bu çetin iş uzun sürecek, sabah sona erecekti. Tümenin öteki iki alayı Sirkeci'den Uzunköprü'ye trenle, oradan cepheye yürüye yürüye gelecekti. Bu yolculuk 8-9 gün sürüyordu. Saros'tan sonra karayolunu savaş gemileri topa tutuyor, uçaklar bombalıyordu. Bu yüzden geceleri yürüyecek, gündüzleri elverişli yerlerde gizleneceklerdi. 27 Nisan günlü İkdam gazetesinde kısa bir haber yer aldı. İngilizler Bozcaada müftüsünü Çanakkale tabyalarına şifreli işaretle haber vermekle suçlayarak idam etmişlerdir. Dipnot, Murat Çulcu, İkdam gazetesinde Çanakkale cephesi 1. cilt sayfa 269.